Ayrım 5.
Her iki harekette de silahlı eylem gruplarından yararlanılmıştır. İran devrimi Filistin'de eğitim gören militanları kullanırken, Cezayir Halk Hareketi'nde İslam bekçileri, Cezayirli Afgan grubu, El Tekvir ve Bir Hicra ve Cezeri Akımı gibi örgütlerden yararlanılmıştır. Her iki ülkede de ordu büyük önem taşımaktadır. Ordu hareketin karşısında olduğu sürece devrimlerin başarılı olamayacağı görülmüştür. Nitekim İran devrimi ordunun halkla bütünleşmesiyle sonuca ulaşabilmiş, Cezayir'de ise ordu siyasal İslam'a geçit vermediği için hareket sonuca ulaşamamıştır. 2. Siyasal İslam ve Demokrasi. Türkiye'de siyasal İslam'ın yükselişi. Türkiye, Cumhuriyet'ten bu yana laik bir Müslüman ülke olarak yaşamıştır. Dinin inanç ve ibadetle sınırlı olarak kabul edildiği ve dinle devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı bu uygulamadan siyasal İslam'a kayışında rol oynayan sebepler üzerinde kısaca durmakta yarar vardır. Siyasal İslam'ın yükselişini toplumun tabanından gelen bir baskı olarak kabul etmek mümkün değildir. Bugün dahi bu hareketin tabanla bütünleşmiş olduğu iddia edilemez. Siyasal İslam'ın yükselişinde Türkiye'de uzun yılların planlı birikimiyle oluşan din elitinin büyük bir önemi vardır. Esasen laiklik ve İslam konusunda süregelen tartışmaların da muhatabı bunlardır. Din elitinin özellikle son 10 yılda ortaya çıkışı, Türkiye'de dinin doğal akışı dışına çıkarak yeniden yükselen bir değer olmasına yol açmıştır. Hemen tüm toplumlarda sanayileşme sürecinin hız kazanması ile dine olan bağımlılık azalmaktadır. Tarım toplumlarının doğa ile iç içe sürdürdükleri yaşam mücadelesinde inançtan güç alarak yaşanılan zorluklara göğüs germek yaygın bir davranış biçimidir. Tarım toplumunun örgütlü bir yapıya sahip olmayışı, bireyi yaşamın zorlukları ile tek başına mücadeleye mahkum bırakırken manevi bir güce sığınma ihtiyacını da arttırmaktadır. Yağmuru, bereketi Tanrı'dan beklemek, doğal afetlere karşı ona yakarmak ve bunları yaparken de dinin emrettiği ibadet kurallarına uymak, yaşam koşullarının doğal bir sonucu ve insan doğasının gereğidir. Ancak sanayileşme ile birlikte doğaya olan bağımlılık azalmakta, yaşam mücadelesinde başvurulacak merci göklerden yere inmektedir. Sanayi toplumunun muhatabı Tanrı değil, insan, bireye iş ve aş sağlayacak olan işveren, doğadan bağımsız olarak çalışmaya imkan sağlayan makinelerdir. Çalışma yaşamındaki sorunlarının çözümünde ise mesleki örgütler ve devlet, yani tamamıyla dünyevi kurumlar söz sahibi olmaktadır. Bunun sonucunda sanayileşmenin dinin gücünde bir zayıflamayı da beraberinde getirmesi doğaldır. Türkiye'de bu sürecin farklı biçimde yaşanmasında rol oynayan üç temel faktör vardır. Bunlar din elitinin ortaya çıkışı, demokratikleşme sürecindeki yasal düzenlemeler ve tarikatlardır. A. Din eliti. Geçmişte din gücünün en önemli iki kaynağı ulema sınıfı ile tarikatlar olmuştu. Ancak Atatürk 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitimi tek merkezde toplayarak dini eğitimi yasaklamış, din bilginlerini yetiştiren Süleymaniye Medresesi'ni İstanbul Üniversitesi bünyesinde oluşturulan İlahiyat Fakültesi'ne, daha sonra da İslami Araştırmalar Enstitüsü şekline dönüştürmüştü. Dini eğitimin diğer bir kolu olan Kur'an kursları ise devletin resmi bir organı olan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlanmıştı. Böylece dini eğitim devletin resmi ideolojisi tarafından güdülen ve kontrol altında tutulan bir özelliğe bürünmüştür. Dinin ikinci büyük güç kaynağını teşkil eden ve ulemanın yetişmesi açısından da önem taşıyan tarikatlar ise 2 Eylül 1925'te türbe, tekke ve zaviyelerin kapatılması ile önemli bir darbe yemişlerdir. Bu uygulamalar İslam'ın siyasi veçhesini de içeren dini eğitimi kontrole alırken ulema sınıfının oluşumunu uzunca bir süre engellemiş, bu konudaki faaliyetleri yer altına iterek etki alanını daraltmıştır. Türkiye'de din elitinin oluşumu ile ilgili ilk adımlar çok partili yaşama geçişle birlikte başlamış ve özellikle 1. ve 2. MC hükümetleri döneminde hız kazanmıştır. Din elitinin oluşumu açısından büyük önem taşıyan İmam Hatip liselerinin sayılarında meydana gelen büyük artışlar, söz konusu kurumların mesleki eğitimden öte amaçlarla açılmakta olduğunu şüphe götürmez bir gerçek olarak ortaya koymaktadır. Bu okulların 1960 yılında sayıları 19 iken bu sayı 1970'te 72'ye, 1980'de 374'e, 1990'da 384'e ve 1995'te 560'a ve 1997'de 601'e ulaşmıştır. Okul sayılarındaki en büyük artışların MSP'nin koalisyon ortağı bulunduğu dönemlere denk gelmesi ise tesadüf olarak açıklanamaz. 1975-76'da yani 1. MC iktidarında 144 İmam Hatip Lisesi, 2. MC'nin iktidarda olduğu 77-78 döneminde ise 86 İmam Hatip Lisesi eğitime başlamıştır. 1971-1994 arasında İmam Hatip Ortaokullarından mezun olan öğrenci sayısı 600 bin, liselerinden mezun olan ise 300 bin dolaylarındadır. 1994 sonu itibariyle mesleki teknik ortaokullarda okuyan toplam öğrencilerin %85,2'si, mesleki teknik orta öğreniminin ise %40'ı İmam Hatip okullarında eğitim görmektedir. Toplam orta öğretim içinde yaklaşık %10'luk bir paya ulaşan bu eğitim modeli mesleki amaçlı olmanın çok ötesine geçmiş bulunmaktadır. Zira söz konusu okullardan mezun olanların özellikle kamu yönetimi, hukuk, siyasal bilgiler, uluslararası ilişkiler gibi devlet içinde örgütlenmeye yatkın alanlarda yüksek öğretime devam ettikleri YÖK istatistiklerinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle mesleki eğitim kisvesini kullanıp tevhid-i tedrisat yasasını delerek alternatif bir orta öğretim kurumu biçiminde faaliyet gösteren İmam Hatip liselerinin din elitinin oluşumunda önemli bir rol üstlendikleri son derece açıktır. Bunun daha somut bir kanıtı ise siyaset sahnesinde RP kanadında yer alan pek çok ünlü ismin Hasan Hüseyin Ceylan, Şevki Yılmaz, Tayyip Erdoğan gibi İmam Hatip Lisesi mezunu olmalarıdır. Din elitinin diğer bir faaliyet alanını da son yıllarda sayıları giderek artan dini amaçlı vakıflar oluşturmaktadır. Vakıflar, din-siyaset ilişkileri bakımından uygun bir ortam yaratmanın yanı sıra ilmi faaliyetleri ve yayınları ve yoksul kitlelere götürdükleri hizmetlerle de siyasal İslam'ın gücüne katkıda bulunmaktadır. Din elitinin oluşumunda ileride anlatılacak olan tarikatların ve özellikle de tarikat-siyaset ilişkisinin de pay sahibi olduğu inkar edilemez. Ancak din elitinin oluşumu kadar önemli olan bir diğer husus, bu kitlenin siyasal İslam hareketini oluşturmadaki faaliyetleridir. Seslerini geniş kitlelere duyurmakta kazandıkları başarının demokratikleşme süreciyle bağlantılı olduğu açıkça görülmektedir. Ancak içinde yaşamakta olduğumuz dönemde yasalardaki yeni düzenlemeler, din eğitimi konusunda atılan adımlar ve tarikatların faaliyetlerine karşı siyasi partilerin tavrı yeni bir dini elitin oluşumuna ve ortaya çıkışına elverişli bir ortam hazırlamıştır. B. Demokratikleşme ve yasal düzenlemeler. Türkiye'nin laik düzene geçişinde rol oynayan en önemli ikinci etken, hukuksal düzenlemelerle din devletinin kapılarının kapanması olmuştu. Atatürk 1922'de saltanatı, 1924'te de hilafeti lağvederken halife sultan statüsüne de son veriyor, sultanın kişiliğinde bütünleşen halifelik olgusunu da ortadan kaldırıyordu. Bu uygulama İslam dünyasından Batı dünyasına doğru atılan ilk adımdı. Ancak İslami devletten hukuk devletine uzanan yolda bu yeterli değildi. Bu nedenle reformların hukuk alanında devam etmesi gerekiyordu. 1924'te dini mahkemelerin kaldırılması, 1926'da yeni ceza kanununun kabulü ve yine aynı yıl İsviçre Medeni Kanunu'nun kabulü İslam hukukundan laik hukuka geçişin en önemli adımları olmuştur. 1928'de laikliğin anayasada yer almasına ilişkin kanun teklifi yapılmış, 1222 sayılı kanunla anayasadan dine ait maddeler çıkarılmış ve laiklik ilkesi 1937'de anayasaya girmiştir. Ayrıca yasalarda yapılan çeşitli düzenlemelerle de siyasal İslami hareketler engellenmiştir. Ancak 1980 sonrası dönemde demokratikleşmede atılan adımların özellikle din açısından daha liberal yaklaşımlar taşıdığı kabul edilebilir. Türkiye'nin yasa dışı örgütlerle sürdürdüğü mücadelede ise özellikle 12 Eylül'ü izleyen dönemde tek taraflı bir tutum izlenmiş, hatta milletin birlik ve bütünlüğünü koruyucu bir unsur telakki edildiğinden dini teşkilatlanmalar üzerine pek fazla gidilmeden mücadele yasa dışı sol örgütlerde odaklaştırılmıştır. Kenan Evren'in pek çok konuşmasını Kur'an'dan ayetlerle süslemesi, ordunun laiklik konusundaki geleneksel tavrı ile pek de uyuşmayan bir tavır olarak kabul edilmelidir. Bu tavrın siyasal İslami harekete daha rahat bir oyun alanı yarattığına kuşku yoktur. Demokratikleşme yolunda atılmaya çalışılan bir diğer adım ise Türk Ceza Kanunu'nun 163, 241 ve 242 maddelerinin değiştirilmesi yolundadır. Nitekim yıkıcı gericilik faaliyetleriyle ilgili 163. madde 1991 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Din hizmetlerinin kamu düzeninin bozmaları ile ilgili 241 madde ile din hizmetlilerinin sıfatlarını kötüye kullanmalarına ait 242. maddede değiştirilmek istenmektedir. 241 maddede imam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezif ederse ceza alabilmektedir. 242 maddede ise 241 maddede sözü edilen kişilerin sıfatlarından yararlanarak halkı kanunlara yahut hükümet emirlerini icraya veya memuru görevini yapmaya karşı itaatsizliğe teşvik etmesi, kanunlara veya kanuna göre kazanılmış olan haklara muhalif iş ve sözlerde bulunmaya icbar ve ikna etmesi halinde cezalandırılacaklarını belirtmektedir. Bu iki maddede din görevlilerinin dini ve kendi dini hüviyetlerini kullanarak devlet işlerine müdahalede bulunmalarını önlemek bakımından büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla laik devlet olgusunun yasal bir teminatıdır. Bu maddelerin demokratikleşme ve özgürlükler ileri sürülerek kaldırılmasına ilişkin tartışmalar, dinin siyasal fonksiyonunu daha rahat ifa etmesine imkan hazırlayacaktır. Ancak yukarıdaki yasal değişiklik gayretlerinden daha da önemli olan girişim, anayasanın laikliği tanımlayan 24. maddesinin son fıkrasının anayasa değişikliği sırasında gündeme getirilmesiyle ilgili yoğun gayretlerdir. 24. maddenin son paragrafı, kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi ve hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfus sağlama amacıyla her ne surette olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz şeklindedir. Bu paragraf laikliğin tanımını yapan ve dine dayalı devlet düzenine kapıları kapayan son derece önemli hükümler ifade etmektedir. Bu paragrafın değiştirilmesi yolundaki gayretler, dine dayalı devlet kurma yolunda beslenen gizli emellerin varlığını açıkça ortaya koymaktadır. Halkın iradesiyle iktidar olanların yasama gücünü kullanarak demokrasiye kapalı olan din devletini hayata geçirmek yolundaki gayretleri, Türkiye'yi demokratik sistemin kuralları ile siyasal İslami hareket arasına sıkıştırmış durumdadır. C. Tarikatlar. Siyasal İslam'ın hız kazanmasında rol oynayan diğer bir etmen de tarikatlardır. Tarikatların siyasi partiler içindeki desteği, Türk siyasal yaşamının inkar edilemez bir boyutunu oluşturmaktadır. Atatürk döneminde 1925 yılında kapatılmalarına rağmen faaliyetlerini gizliden gizliye sürdüren ve dini cemaat adını benimseyerek kendilerine yasal bir serbestiyet adını yaratan tarikatlar, özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra daha açık biçimde kendilerini göstermeye başlamışlar ve İslami cemaatlerle birlikte dini hayatın merkezini oluşturmuşlardır. 19. yüzyılın sonundan itibaren Anadolu'da ağırlık kazanan iki tarikat, faaliyetlerini içinde yaşanılan günlere kadar sürdürmüşlerdir. Bunlardan birincisi Süleyman Hilmi Tunahan'ın 1888-1959 kurduğu Süleymancılık, diğeri ise Saidi Nursi'nin 1873-1960 önderliğinde kurulan Nurculuk tarikatlarıdır. Nakşibendi tarikatına mensup olması nedeniyle Süleymancılığı Nakşibendilik içinde bir kol saymak gerektiğini düşünenler olduğu gibi bir kol olma özelliğine sahip bulunmadığını ileri sürenler de vardır. Kur'an kurslarının Diyanet'in denetiminde olmasını protesto ederek kurulan ve başta Kur'an kursları olmak üzere orta ve yüksek öğretimdeki örgütlenmeleriyle dikkati çeken Süleymancıların eğitim aracılığı ile siyasal İslami harekete verdikleri destek açıktır. Faaliyetlerini Avrupa'ya taşıyan ve oradaki Türk işçileri arasında büyük maddi destek ve yandaş bulan tarikatın Tunahan'dan sonraki lideri, Tunahan'ın damadı Kemal Kaçar'dır. Kaçar'ın eski AP milletvekili olması, yine tarikatın önde gelen isimlerinden Ali Akın da eski AP milletvekili arasında yer alması, siyaset-tarikat ilişkilerinin en canlı örneğidir. 12 Eylül döneminde bir ara MDP'ye destek veren tarikat, DYP'nin kuruluşu ile birlikte desteğini bu parti yönünde kullanmış ve Özal bu oy deposunu ANAP'a çekmek için büyük çaba harcamıştır. Almanya'da kurdukları İslam kültür merkezlerinde Müslümanların temsilciliğini üstlenmek yolundaki girişimleri, Almanya'daki Müslümanlardan vergi toplamak ve dini eğitimlerini üstlenmekle sonuçlanacak iken, orada yaşayan bir Türk sendikacısının faaliyetleri sonucu bu girişim son anda durdurulmuştur. Bu girişimin başarıya ulaşması ve temsil yetkisinin bir kez İslam kültür merkezlerine verilmesi halinde artık Diyanet İşleri dahil hiçbir Müslüman kuruluş bu hakkı elde edemeyecekti. 20. yüzyıl içinde Türkiye'de siyasal açıdan en fazla etkinliği olan tarikatlar ise Nakşibendilik ve Nurculuk olmuştur. Nakşibendi tarikatının önemli ismi olan Mehmet Zahit Kotku, 1897-1980, siyasal İslam'ın liderlerinden biri olarak kabul edilebilir. Özellikle siyasetle ilgileri bulunan üniversite öğrencilerini tarikata çekmekte son derece başarılı olan Kotku'nun öğrenci grubu içinde yer alanlardan biri de Necmettin Erbakan olmuştur. Necmettin Erbakan'ın 1969'da Milli Nizam Partisi'ni kurmasında Kotku'nun teşvikinin önemli rol oynadığı kabul edilmektedir. Kotku'nun siyasal İslami hareket üzerindeki etkileri daha sonraki yıllarda da devam etmiş, Nakşi bir aileden gelen Turgut ve Korkut Özal'ın Kotku'nun yakın çevresinde bulunmaları, din-siyaset ilişkisi açısından din lehine önemli kazanımlar getirmiştir. Said-i Nursi'nin liderliğinde gelişen Nurculuk akımı siyasal açıdan büyük önem taşıyan bir harekettir. Kurucusunun Kürt kökenli olması sebebiyle Cumhuriyet öncesi dönemden bu yana siyasi niteliği ağır basan bir özellik taşır. Said-i Nursi'nin Abdülhamit'ten Doğu Anadolu'da Kürtçe eğitim yapacak 3 lise kurmasını ve bir teknik okul açmasını talep etmiş olması, tarikatın sosyopolitik kararlara katılma eğilimi konusunda ilk ipuçlarını vermektedir. Düşüncelerini Risale-i Nurlar'da toplayan ve Kur'an'ı yorumlayarak dinde kendi adını alacak bir yenileşme hareketini başlatan Nursi, Cumhuriyet rejimiyle keskin anlaşmazlıklara düşmüş fakat rejime açıkça karşı çıkmaktan kaçınmıştır. Nursi, Batı ilmiyle Kur'an arasındaki paralellikleri ortaya koyan ve Kur'an'ın mucizevi içeriğini anlatan yorumları ile büyük ilgi görmüş ve İslam'ın yeniden canlanışı hareketinin lideri olmuştur. Yaşamındaki bazı olayları mucizevi ve seçilmiş kişiliği ile bağlayarak anlatan müritleri sayesinde efsanevi bir hüviyete bürünmüştür. Yaşamının önemli bir bölümünü Isparta'da geçiren Said-i Nursi, oradaki Nur öğrencilerine Isparta'dan çıkacak önemli bir kişiden bahsetmiş fakat adını vermemiştir. 1960'da ölümünden birkaç yıl sonra Süleyman Demirel'in siyasete atılması ve Türk siyasal yaşamının önemli bir şahsiyet haline gelmesi, Nursi'nin kehanetinin gerçekleşmesi şeklinde yorumlanarak Nurcuların Demirel'e sempatiyle yaklaşmalarına yol açmıştır. Demirel ise bu sempatiyi kaybetmemeye özen göstererek Anadolu'da Nurculardan büyük destek görmüştür. Said-i Nursi'yi yeni İslam yüzyılının müceddidi, yani müminlere hak yolunu gösteren bir kişisi olarak gören Nurcular, onun ölümünden sonra bölünmüşlerse de siyasal alandaki etkinliklerini devam ettirmeyi sürdürmüşlerdir. Bu bölünme sonrasında ortaya çıkan Nurcu gruplardan birisi Yeni Asya gazetesini yayınlayan Mehmet Kutlular liderliğindeki grup olmuştur. Dinci, milliyetçi çizgiyi benimseyen grup, Demirel'i açıkça desteklemiş ve zamanla siyasal sisteme entegre olmuştur. Bu uzlaşmacı tavrı kabullenemeyen ikinci bir grup ise Dava adlı bir dergiyi yayınlayan Sıddık Dursun ve taraftarlarıdır. Bu grup Yeni Asya grubunu mevcut düzenle uyuşabilmek için Nursi'nin risalelerini tahrif etmek ve yine Nursi'nin Kürt kökenini gizleyerek milliyetçi kesimle uzlaşmacı bir tutum izlemekle suçlamışlardır. Yeni Asya grubu ise 12 Eylül askeri darbesinden sonra ikiye bölünmüş, Mehmet Kırkıncı liderliğindeki grup Kenan Evren yönetimindeki askeri yönetime destek verirken, Mehmet Fırıncı liderliğindeki Said-i Nursi'nin radikal tavrına dönüş yapmışlardır. Siyasal İslam'ın önde gelen isimlerinden olan Fethullah Gülen ise önceleri Nurcuların Yeni Asya grubuna dahil olmuş, 1980'lerde Sıddık Dursun'dan ayrılmış, daha sonra ise Türkiye'de liberal bir İslami hareketin öncüsü olmuştur. Gülen'in siyasetle ilişkisi doğrudan değil, dolaylı biçimde devam etmektedir. Fethullah Gülen'in büyük gücü eğitim alanında geliştirdiği model ve sunduğu hizmetle doğru orantılı bir artış göstermiştir. büyüyen ekonomik gücüne paralel olarak açtığı okul ve dershane sayıları artmış, Turgut Özal ile aralarındaki büyük bağlılık bu güç artışına olumlu etki yapmıştır. Gülen'in İslami çevrelerde artan itibarı, Tansu Çiller'i de başbakanlığı döneminde 1994 onunla görüşmeye sevk etmiş, bu olay Fethullahçı çevrelerin DYP'ne siyasal desteği olarak yorumlanmıştır. Sahip olduğu medya kuruluşları, Zaman Gazetesi ve Samanyolu TV, diğer eğitim kuruluşlarının yanı sıra faaliyete geçen Fatih Üniversitesi ve yakın zamanda açtığı İslami Finans Kurumu Asya, büyüyen maddi gücün en önemli simgeleridir. Bu maddi güç, İslami faaliyetlere önemli bir kaynak teşkil ederken, Gülen'in siyaset içindeki etkinliği de arttırmaktadır. Fethullah Gülen kendisini bir şeyh ya da siyasal İslami lider olarak tanıtmamaya özen gösterdiği halde, Küçük Dünyam adıyla yayınlanan ve yaşamını anlatan ilk kitapta onunla ilgili kerametlere yer verilmektedir. Örneğin ilk Kabe ziyaretinde herkesi sokan sinekler onu sokmamakta, kaldığı evi kimse bilmediği halde bir sabah uyandığında yastığının üzerinde kendisine yazılmış ve Türkiye'den bir yakını tarafından gönderilmiş bir mektup bulmakta, şeytanın kendini öldürmesi yolundaki telkinlerine karşı çıkmakta, bir arkadaşının rüyası ile peygamberden mesaj alarak evlenmemektedir. Bu ifadeler tevazu kisvesi altında gizlenen bir yüceliğin anlatımı değil ise neden kitaplara aktarılmıştır? Fethullah Gülen'in bu olağanüstü vasıflarını kamuoyuna yansıtarak kerametlerin gücünden yarar sağlaması pek çok şeyhin kol gezdiği ülkemizde pek de yadırganacak bir tutum olmasa gerek. Fethullah Gülen'in bu hızlı yükselişi Türkiye'de siyasal İslam'ın yegane temsilcisi olan Refah Partisi'ni ve onun lideri Erbakan'ı tek otorite olmaktan çıkarmış bulunmaktadır. Gülen, liberal bir İslami yaklaşımla Türk muhafazakarlarının manevi lideri ve ikinci cumhuriyetçilerin fikir babası konumuna gelmektedir. Farklı tarikatlarda yetişen Erbakan ile Gülen, siyasi bakımdan da farklı eğilimlere sahip görünmektedirler. Ancak yukarıda anlatılanlar ışığında Türkiye'de dini geçerliliği tartışılır olmakla birlikte siyasi iktidara oynanan tarikat liderlerinin ve İslami önderlerin dinde bir yeniden diriliş hareketini doğrudan ve dolaylı olarak yaratmaktaki katkıları açıktır. İslami mücadelenin ülke çapında gelişip yayılmasında rolü olan kesimleri yine bir İslami yazar 1989 yılında yazdığı bir makalede şöyle anlatmaktadır. Bu çevreleri iki grupta mütalaa etmek gerekir. Birincisi İslamcı aydınlar, ikincisi de refaha entegre edilmemiş bazı dini grup ve cemaatler. Ayrıca buna refah dışında siyasal tercihleri bulunan fert fert geniş dindar kesimler de eklenmelidir. Bir hareketin büyüme istidadı taşıması, kamuoyunda böyle bir beklenti hasıl etmesi, ona karşı olan tavırları derinden etkileyecektir.